Ayrım 22. Fırtına Çocukları Temos Kornaros. Sayfa 238. 19. Zamanımız kıt, yetmiyor. Günler değişmelere, göçlere, karışıklıklara gebe, her şey bunu gösteriyor. Uzak cezaevlerinden her gün yeni kafileler geliyor. İçimizde bu işlere aklı en az erenler bile, bu yoldan aramıza ajanlar sokmayı, böylece cezaevinde ikilik yaratmayı, nifak sokmayı düşündüklerinin farkına varıyordu kolayca. Ne idüğü belirsiz bir yığın insan giriyordu aramıza. Kritik anlarda birbirimizi etkileyerek yanlış yola sürükleyeceğimizi umuyorlardı. Örneğin sessiz, romantik patikalarda üzüntüsüz, sıkıntısız geçmiş zamanlardan söz eden biri seni pekala özlemlerin uyuşukluğuna sürükleyebilir, sinirlerini gevşetebilir en önemli anlarda. Andon ısık suratlı, sessiz bir hayalet gibi aramızda dolaşıyordu. Yüzündeki iğrenç tiklerle ölümlü dünyanın ta kendisiydi sanki alaycı, kışkırtıcı. Yolunu bulup bu korkuluklardan birçoğunu cezaevlerine, toplama kamplarına sokmuşlardı. Bazılarını da izinli olarak taburcu etmişlerdi. Bunlar şimdi köylerde, kentlerde, sokaklarda, kendi varlıklarının korkunç görüntülerini de yanlarında dolaştırıyor, henüz düşünce ve duygu denilen lüks şeylerden kurtulmamış, bunları sayıklamaya devam eden küstahlara dehşet ve korku saçıyorlardı. Gerek dışarıda, gerekse cezaevlerinde öyleleri vardı ki, alışkanlıktan olacak, düşünce yasağı, fikir ihaneti gibi sözleri ağızlarına sakız etmişlerdi. Ama aslında bunlar tam ne istediklerinin, nasıl bir ahlak düzeni hesabına çalıştıklarının farkında değillerdi. Kıyma makinesinden geçirilmiş bir adamla karşılaşıyorsun, bu adam karşısında nasıl bir davranışta bulunman gerektiğini kestiremiyorsun. Fikirler değişik, savaş halinde. Ufak tefek sinirlenmeler olağan sayılıyor. Zihinlerdeki bulanıklık, yaşamımızdaki, ilişkilerimizdeki düzensizliğin kanıtı. Dayanabilseydi eğer bence deneyden vazgeçer, işkenceyi gereksiz sayarlardı, kurtulurdu. Ama gene de ona yapılan işkenceler insanın dayanamayacağı türden. Kimi Andon'u küçümsüyor, kimi ona acıyor, kimi düşünceli, kimi de kapalı kutu. Bildiğimizden şaşmak yok, sonuna dek dayanacağız. Büyük söz ettin arkadaş, diyor bir başkası. Daha merhametli olalım. Ben kendim dayanıp dayanamayacağımı bilemem. Horona girmeden kesin söz etmek tuhaf gibime gelir. Bunun için bir şey söyleyemem adam hakkında. Kıyma makinesinden geçirilme dayanıklılığını gösteren biri çıkarsa karşıma, şapkamı çıkarırım ona. Bu kim olursa olsun ama önceden bir şey söyleyemem. Ummuyorum ama yine de dayanmaya çalışacağım. Bunlar öğretmen Spiromilos'un görüşüydü. Uzun süre sırtüstü uzanıp tavanı seyrettikten sonra konuşmuştu. Stavro amca, çocuklar tayınımızı son kırıntısına kadar yiyelim. Yine çöp tenekesinde ekmek parçaları gördüm diye söze girişmişti. İş mi yani? İştah mı kaldı ki insanda amca? Diyecek olmuştu içimizden biri. Az buçuk küstahça bir davranışla. Beğenmemiştik sesinin tonunu. Oysa iyi çocuktu. Yoktu böyle kusurları bu arkadaşın şimdiye dek. Eğer cephede savaşta bulunmuşluğun varsa ve bir erin komutanına, "Eh üstey benim, şimdi bu bulunduğumuz yerde disipline misipline boş ver hele," diye çıkış yaptığını görmüşlüğün varsa, yukarıdaki gibi durumlar seni yadırgatmayacaktır. Bu durumlar çatlaklıkların, korkunun, kuşkuların kanıtı. İnanç zayıflamasının ama yaşlı Stavro ne bir üsteğmendir ne de bu tür nazlara pabuç bırakacak bir adam. Doğrusunu söylemek gerekirse Stavro amca bir kadife kumaş. Dokunduğunda yumuşak parlaklığı insana güç veriyor. Ama sertçe, küstahça yanaşmaya yeltenirsen geri dönersin şaşkın. Kadife insanın ellerine batar iğne gibi. Baksana aslanım, kritik anlarda iştahsızlığı ne demek olduğunu düşündün mü hiç? İnceledin mi hiç bu konuyu? Korkuyorsun zavallı. Perhize çektikçe de özünü daha da cılızlaşıyor, daha da korkak oluyorsun, tamam mı? İdamlık olduğumu unuttun galiba Stavro amca. Yıllardır her sabah sıramı bekliyorum. Her şafak vakti bir infaz müfrezesi. Bedava yaşıyorum ben. Bu da korkmadığımı kanıtlamaya yeter bence. Olaylar en akılsızlarımıza bile öğretmiştir ki Azrail insana çeşitli yollardan yaklaşır. Canını alacağı zaman bir çırpıda şıpın işi kelleni alıvermesi başka, haftalar, aylar boyunca kesmez sesleriyle kemiklerini kesmesi başka. İşte iştahımızı kesen bu sonuncu türün düşüncesi evlat. Bize yemeklerimizi çöp tenekesine döktüren, yani kanımızı, canımızı, gücümüzü ve onurumuzu köpeklere ziyafet sofrası yaptıran, Gardiyanlar işin farkına varmamış olsalar zarar daha az olurdu. Ama bak heriflere, dikkat et. Nasıl dikiliyorlar çöp tenekelerinin başında, nasıl sallıyorlar kafalarını anlamlı, ne kadar kalın kafalı olurlarsa olsunlar, onların da çıkaracağı bir sonuç var bu işten. Hedef gösteriyoruz evlat, hedef. Şöyle diyoruz gardiyanlara, hadi çekin tetiği, açıktayım şimdi, tabak gibi ortada, ufak bir şaşkınlıkla çökebilirim de. Bence korku yüreklerimize çöreklenmeye başladı. Buna karşı direnmemiz, burada cezaevinde bulunuşumuzun nedenlerini bir kez daha aklımızdan geçirmemiz gerek. Paydos saklambaç oyununa, sorunlarımıza dönelim. Ancak böyle birbirimize yardımcı oluruz vakit kaybetmeden. Haksız da değildi Stavro amca böyle düşünmekte. Cezaevi personelinin şu son günlerdeki telaşı çok şey söylüyordu. Gün geçmezdi ki hafif suçlulardan birini müdüriyete çağırmasınlar, yeni çıkacak bir yasanın onun yararına işleyeceğini, geri kalan cezanın affa uğrayacağını söylemesinler. Mahkeme masraflarını ödeyemedikleri için yatmakta olan bir çocuğun da borçlarını müdüriyet ödemiş, taburcu etmişlerdi. Bunları cezaevi kapısında sivil polisler bekliyor, alıp doğruca Makronisi denilen işkence adasına götürüyorlardı. Birçok idam cezasını da ömür boyu hapse çevirmişlerdi, buna da af diyorlardı resmi ağızlar. Ardından da bunların da oraya gönderildiklerini yayıyorlardı el altından. Son anda infaz müfrezesinin namluları önünden insanı çekip kebap yapmak için ateşin içine atmaları ne demekti gerçekte? Buna onlar insancıl davranış diyorlardı. Kaza geçirilmenin adına özgürlüğe kavuşma denmesi ne demektir? En alçakça işkence türüne af. Bu beklenmedik değişiklikler meyvelerini vermeye başlamıştı. İlerici avının bütün safhalarında yiğitçe dayanmış olanlar vardı. Sonunda da başları dimdik müfrezelerin önüne dikilmişlerdi. Hazırlıklıydılar bunlar. Nereye gittiklerinin bilincine varmışlardı. Şimdi ayaklarının dibine birdenbire sinsice bir değişikliğin bombası düşmüştü. Tetanos ya da kanser krizleri geçiren, keskin bir zehir içirsinler diye yalvaran hastaları görmüşlüğünüz var mıdır bilmem. Çoğu insanı günlük hayatın temposu dışına itiveren bir şaşkınlık sonunda çözülüp yere seriliyor, bir ceset gibi yaşamaya başlıyor. Belirsiz bir aralıktan yararlanan kuşku insanın kalbine sokulmuştur şimdi. Bunca çabayla, bunca inat ve kararlılıkla, bunca gerilim sonunda elde edilen, yaratılan ne varsa hepsini büyük bir rahatlıkla kemiriyor şimdi bu kuşku. Heyecanın o bilinen soru işareti sayısız yürekte çöreklenmiş şimdi. Dayanabilecek miyim acaba? O büyük evet'i bir daha söyleyebilmek için kendini inandırman büyük bir savaş, korkunç bir çaba sorunu şimdi. Stavro amca bu savaşın örgütlü olmasından yanaydı. Hem bu savaş tezelden verilmeliydi. Boşuna millete eziyet etme Stavro. Şimdi herkes neyse o değişemez. Yeni baştan mı başlasın postunu yüzdürmeye? Bu onları büsbütün zayıflatır. Bekleyelim. Adaya gidip dönecekleri görelim. Olayların kendilerinden dayanma yöntemlerini öğrenelim. Spiromilos bu kanıdaydı. Bu kanı İngiliz vurdum duymazlığı, İngiliz sömürge oyalamacası, ertelemesi kokuyordu. Şu son günlerde öğretmen az konuşur, çok düşünür olmuştu. Yeni işkencelere dayanabilmek için dinlendiğini, güç topladığını söylüyordu kendisi. Ağzını açtığı zaman da Andon'la, onun gibi kolay çözülenlerle, dayanamayanlarla alay etmek için açıyordu. Sözleriyle eylemleri tutarsızdı, bir andan öbürüne değişiveriyordu. Eski hastalığı bu kez daha da beter depreşmişti. Korkuları çoğaldıkça hastalığı da o oranda azıtıyordu. En çok korktuğu da kendisinin dayanamayıp Servos'un dayanmasıydı. Eski polise sorduğu soruların biçimi de bunu gösteriyordu. ''Ha ne dersin yani? Başa çıkabilecek misin garibim?'' Bu garibim sözcüğünü duyunca Servos'un kaşları çatılıyor, dudakları büzülüyor, tatsız, buruk bir şey tadıyormuş gibi oluyor, suratı ekşiyor. Ama gene de kendini tutabiliyor Servos, Spiromilos ekliyor. Bu işle baş edebileceğini sanan varsa önlemlerini önceden almalı. Savaşta gerileyip başkalarının da başını yakacağına, önceden başını alıp sıvışması daha hayırlı. Bu durumlarda malum ya örnek olmanın büyük önemi vardır, etkisi büyük olur. İrademizi zayıflatan, bünyemizi zehirleyen bir iltihap merkezi varsa bunu kabullenmekten başka çıkar yol yok. O iltihap merkezi dediğin senin kendi yüreğinde. Servos patlayıvermişti. Kendini tutamamış, eklemişti ardından. Çok karanlık, çok kötü bir şey sinmiş senin içine, haberin olsun. Bana gelince ben bu sınavdan alnımın akıyla çıkacağım. Bunu bilesin. Bakın hele, Baba gel sana dedemi ninemi tanıtayım öyle mi? Zaten suç sende değil bende asıl. Fazla yüz verdik. Birkaç kişi öğretmenin tarafını tutmuştu. Eski polisin pek ileri gittiği kanısındaydılar. Desteklemişlerdi öğretmeni. Bu Spiromilos'un pek hoşuna gitmişti. Ömründe ilk kez kendisini gerçek bir önder olarak görmüştü. Ruhunu okşamıştı onun bu davranışlar. Tüm eleştiri yeteneklerini zayıflatmış. Nice laf ebesi, mızmız, kararsız varsa, gelecek olaylara sorumlu aramak, bulmak amacıyla herkesi suçlamaya hazır nice zavallı varsa, hepsinin kendi çevresinde toplandığının farkına varamamıştı. Servos'un uzlaşmazlığını kendileri için elverişli bir hedef olarak benimsemişlerdi bunlar. Bir uzlaşmazlık ki kendi içlerinde zayıflamaya yüz tutmuştur, gerçek savaşlara özgü bir uzlaşmazlık. Böylece günler geçiyor, cezaevinde tehlikeli bir bölünme, bir ikilik baş gösteriyordu. Olaylarsa bu duruma bir çözüm bulunmasını gerektiriyordu. Son verilmeliydi buna. Bir akşam durumu görüşmek üzere toplandık. Rumeli bir yana, Mora bir yana. Gerektiğinde bütün tutuklular da toplanacaklardı aralarında daha sonra. Mezohora grubu 50 kişi kadardı. Aralarında Spiromilos, Bataryas, Servos, Stavro amca da vardı. Bir gün önce cezaevine öğretmen Vasil Kapsalis de gelmişti. Yaşlanmıştı artık, emekliydi. Herkes ona saygı duyuyordu. İç direnişteki yiğitliği bilgili oluşundan değildi bu saygı yalnız. Mezohora'da öğretmen olarak yaşadığı sürece görülen davranışlarından, kusursuz yaşam öyküsündendi. Kalama cezaevine devletin desteklediği faşist örgütlerinin düzenlediği baskında, palikaryaların onu da başkalarıyla birlikte öldürdükleri sanılan bir sırada çıkıp, buraya gelivermesi de ayrıca bir sevinç yaratmıştı aramızda. Ama Spiromilos'un heyheyleri yine üstündeydi. Kapsalis'in bu toplantıda söz hakkı olamayacağı savını ileri sürdü. Gerekçesi de Kapsalis'in doğma büyüme mezohoralı olmadığıydı. Aynı gerekçenin başkaları için de geçerli sayılması gerektiğini hatırlattık kendisine. Böyle olunca nereye varırdı iş? Buna karşılığı şimdi durumun başka olduğu, eskiden çok dürüst, çok namuslu diyebildiklerimizden bile hesap sormanın zorunlu olduğuydu. Bunu da iştenlikle davranır görünerek söylüyordu. Kapsalis diyordu, daha yeni geldi buraya. Yıllardır kendisini görmedik. Formalite gereği de olsa kendisine bugünkü yerinin ne olduğunu sormamız gerekir. Nerede bulunuyor, ne düşünüyor, mahkemesinde nasıl davranmış, baskından kimse kurtulmadığı halde o nasıl kurtulmuş, sayısız suçla suçlandırıldığı halde idamdan nasıl kurtarmış kendisini, bilmemiz gerek bunları. Kapsalis buraya geldiği zaman Spiromilos buna sevinir görünmüştü önce. Dünden bugüne ne olmuştu da şimdi savcılık ayranı kabarmıştı, yıkmak istiyordu adamı. Boşunaydı bunu araştırmak. Bakır çalığı gibi bir şeydi bu. Bakır çalığı zehirli olur elbet. Öğretmenin temiz kağıtlarını yanında getirdiğini, kendisine toplantıya katılması için haber verildiğini, artık bundan dönülemeyeceğini Spiromilos'a anlattık. Kimmiş bu belgeleri toplayan da bizim haberimiz olmuyor, kim çağırıyor da biz bilmiyoruz, eşek başı mıyız biz? Önder şahlanmıştı yine içinde, İngiliz ikiyüzlülüğü fışkırıyordu, yine ruhunun kuytularından durup dururken. Öğretmene toplantıya gelmemesini söylememizdi kesin kararı. Spiromilos böyle dedi dersiniz ona, rica ederim, uzun boylu açıklamaya da gerek yok. Sonunda da ya o ya ben diye kesip atmıştı. Spiromilos'u ikna etmek için toplantıyı bir gün için erteledik. Bütün çabalar boşa gitti, keyfi kötü kaçmıştı, bayağı ekşimişti. Stavro amca Kapsalis'le konuştu. Ne diyordu buna kendisi? Nasıl buluyordu onun bu davranışını? Acaba bir sefere özgü yapsak mıydı adamın keyfini? Yazık olmaz mıydı onun kendi garipliklerine kurban gitmesi? Bir şeyler yapmamız gerekmez miydi? Kapsalis şu kanıdaydı. Keyfini yaparsak asıl o zaman onu harcamış oluruz. Garanti. Hayır. Onun kendi iyiliği için. Aman efendim, zaman efendim dememiz gereksiz. O bu haliyle cezaevi müdüründen daha tehlikeli. Ben kendim gidip konuşurum onunla. Gidip konuştu da. Sanırım Spiromilos, görülecek eski hesaplarımız var da ben bunları unutmuşum. Direniş savaşı dediğimiz o büyük okuldan mezun olduktan sonra senin de bunları unuttuğunu sanıyordum. Uzunca bir konuşma yapmışlardı ama Spiromilos Nuh diyor, peygamber demiyordu. Ağır sözler söylediler birbirlerine, küskün ayrıldılar. O gece ve ertesi gün Spiromilos hiç gözlerini kapamadı. Gözleri tavanda, elleri göbeğinin üstüne bağlı yatıyor, yalnız uzun parmakları sinirli, durmadan çıkrık çeviriyordu uzun süre. Bu sürede yalnız Bataryas gidip onunla arkadaşlık etmişti. Karşılık beklemeden konuşuyordu Bataryas. Saatlerce konuşmuş, gevezelik etmişti. 22. ayrımın sonu, sayfa 246.